Afgan, Frederick Forsyth.
Ayrım 12.
6. dizin, sayfa 113. 6. kısım. Paraşütçü birliğine geri döndü ve kimse nerede olduğunu sormadı. Zaten emir böyleydi. Şimdi herkesten farklıydı. 4 yıl içerisinde 2 kez her defasında 6 aylığına görevinden uzak kalmıştı. Bu durumda hangi askeri birlikte olursa olsun kahvaltı sofrasına meraklı gözlerle süzülmesi gayet doğaldı. 1992 yılında Camberley'deki Staff College'a gönderildi ve sonrasında binbaşı olarak bakanlığa atandı. Yine askeri operasyonlar özel projeler biriminde görevliydi. Ancak bu defa Balkanlardan sorumlu olan bölüm 3'te 2. kurmay subaylığa getirilmişti. Balkanlarda savaş hala devam ediyordu. Milosevic yönetimindeki Sırplar baskın durumdaydı ve tüm dünya Sırpların etnik temizlik olarak adlandırdıkları soykırımı tiksintiyle izliyordu. Martin 2 yıl boyunca her gün içindeki büyük eyleme geçme arzusunun yarattığı eziyeti duyarak koyu renk takım elbisesi içerisinde banliyö ile Londra arasında gidip geldi. Sas'ta görev almış olan subaylar bunu ancak davet üzerine ikinci bir kez tekrarlayabilirler. Mike Martin Hereford'dan beklediği telefonu 1994 sonlarında aldı. Bu onun için adeta bir Noel armağanı gibiydi. Ancak Lucinda bu durumdan hiç memnun kalmadı. Bebekleri olmamıştı ve kariyerleri farklı yönlerde gelişiyordu. Lucinda harika bir teklif almıştı. Kendisi bunu hayatımın şansı diye adlandırıyordu. Ne var ki bu Midlands'e taşınıp orada çalışması anlamına geliyordu. Evlilikleri büyük bir baskı altındaydı. O sırada Mike Martin, 22 Sas'a bağlı Bölük B'nin komutasını üstlenme ve bölüğü gizlice Bosna'ya sokma emrini aldı. Dışarıya karşı UNPROFOR'un bir parçasıydılar. Dipnot, UNPROFOR, Birleşmiş Milletler Koruma Gücü. Ancak gerçek görevleri savaş suçlularının peşine düşüp onları yakalamaktı. Lucinda'ya herhangi bir ayrıntıdan söz etmesi olanaksızdı. Ona yalnızca yeniden gitmek zorunda olduğunu söyleyebildi. Bu bardağı taşıran son damla oldu. Lucinda kocasının yeniden Arabistan'a gideceğini tahmin ederek ona gerçek bir ultimatomda bulundu. Ya paraşütçülerini, Sas'ı ve lanet olası çölünü seçersin ya da benimle birlikte Birmingham'a gelip düzgün bir evlilik yürütürsün. Martin bir süre düşündükten sonra tercihini çölden yana kullandı. İsmet Han'ın eski partisinin lideri Yunus Halis Beyaz Dağların yüksek ve ıssız vadilerinden uzakta hayata veda etti. Ve Hizbi İslami Partisi İsmet'in dört bir yana nam salan gaddarlığından dolayı tiksindiği Hikmet Yar'ın denetimi altına geçti. İsmet'in Şubat 1994'te çocuğu dünyaya geldiğinde devlet başkanı Necibullah devrilmiş ama henüz hayattaydı ve Birleşmiş Milletler'in Kabil'deki misafirhanesinde kalıyordu. Aslında onun yerine geçmesi beklenen kişi Profesör Rabbani'ydi. Ancak Rabbani Tacik'ti ve bu nedenle de Paştunlar tarafından kabul edilmesi olanaksızdı. Kabil'in dışında aşiret reisleri kendi bölgelerini yönetiyorlardı ama gerçek hakim karmaşa ve anarşiydi. Ancak aynı anda başka bir şey daha oluyordu. Sovyet Savaşı'ndan sonra binlerce Afgan genci eğitimlerini tamamlamak üzere Pakistan'daki medreselere geri dönmüştü. Savaş sırasında yaşları savaşamayacak kadar küçük olanlarsa eğitim, herhangi bir eğitim almak üzere sınırı geçmişlerdi. Ve bunun sonucunda yıllarca Vahabiler tarafından beyinleri yıkanmıştı. Şimdi ise geri dönüyorlardı ve İsmet Han'dan çok farklıydılar. İhtiyar Yunus Halis aşırı dindar bir insan olmasına karşılık içinde ılımlı bir yan taşıyordu ve bu nedenle de mülteci kamplarında kurduğu medreselerde nispeten ılımlı bir İslam eğitimi verilmişti. Diğerleri ise Kur'an-ı Kerim'deki kılıç sözcüğünün geçtiği ayetlerdeki aşırı saldırgan pasajlara yoğunlaşmıştı. İhtiyar Nuri Han da son derece dindar bir kişi olmasına karşın şarkı söylemek, dans, spor ve başkalarına karşı hoşgörü göstermek konularında herhangi bir kötülük görmüyordu. Şimdi eve dönenlerse neredeyse okuma yazması olmayan imamlardan oldukça yetersiz bir eğitim almışlardı. Yaşam kadınlar çoğu eline kadın eli değmeden yaşıyor ve öyle de ölüyordu ya da en azından kendi aşiretlerinin kültürü hakkında İsmet Han bu konuda babasından çok şey öğrenmişti, hiçbir şey bilmiyorlardı. Kur'an dışında bildikleri tek bir şey vardı, savaş. Çoğu Afganistan'ın İslamiyet'in her zaman en katı biçimde uygulandığı güneyinden geliyordu. İsmet Han 1994 yazında bir kuzeniyle birlikte Celalabad'a gitmek üzere dağların tepesindeki vadiden ayrıldı. Bu kısa bir ziyaretti ama bu süre Hikmet Yar'ın kendisine daha fazla haraç ödemeyi reddeden bir köyde yol açtığı vahşi katliama tanık olmasına yetti. İki yolcunun köyde bulduğu adamlar işkence edilip öldürülmüş, kadınlar dövülmüş, bütün köy ateşe verilmişti. Gördükleri karşısında İsmet Han büyük bir tiksinti duydu. Celalabad'a vardığında tanık olduğu bu olayın bir istisna olmadığını öğrendi. Sonra ülkenin güneyinin derinliklerinde bir şey oldu. Ülkede merkezi yönetimin tamamen yok olması üzerine devlet ordusunun askerleri kendilerine en çok parayı ödeyen yerel komutanın emri altına girmişlerdi. Kandahar yakınlarında birkaç asker küçük yaştaki iki genç kızı zorla sürükleyerek kamplarına götürdükten sonra tecavüz etmişlerdi. Bastıkları köyün imamı da bir din okulu yönetiyordu. Adam yanına 30 öğrencisini ve 16 tüfek alarak askerlerin kampına gitti. Kazanma şanslarının son derece düşük olmasına karşın askerleri yendiler ve komutanı tankın tepesinde astılar. İmamın adı Muhammed Ömer ya da Molla Ömer idi. Kendisi bu çatışma sırasında sağ gözünü kaybetmişti. Bu hikaye hızla çevreye yayıldı. Pek çok kişi ondan yardım isteğinde bulundu. Yandaşlarının sayısının her gün artsa da bu yardım taleplerinin hepsine yanıt vermeye çalıştı. Yardım çağrısında bulunanlardan para almıyor, kadınlara tecavüz etmiyor, ürün çalmıyor, yaptıklarının karşılığında ödüllendirilmek istemiyordu. Çok geçmeden o bölgede kahraman ilan edildiler. 1994 yılının Aralık ayında sayıları 12 bine yükselmişti ve hepsinin de başında Molla'nın siyah türbanından sarılıydı. Kendilerine öğrenci diyorlardı. Öğrenci sözcüğünün Paşto dilinde karşılığı taliptir ve bunun da çoğulu talibandır. Kırsal kesimde bir avuç gözü pek adamın tepkisi olarak başlayan şey bir harekete dönüşmüştü. Kandahar'ı ele geçirdiklerinde alternatif bir hükümet kurdular. Pakistan, ISI aracılığıyla Kabil'de Hikmet Yar'ı destekleyerek Tacik Devlet Başkanı Rabbani'yi devirmeye çalışmışsa da amacına ulaşmayı başaramamıştı. Aşırı İslamcıların ISI kadrolarına yerleşmesiyle Pakistan kısa sürede yön değiştirerek Taliban'ı desteklemeye başladı. Yeni hareket Kandahar'da dev bir cephanelik ve buna ek olarak tanklar, zırhlı araçlar, kamyonlar, toplar, Sovyetler tarafından orada bırakılmış MiG-21 savaş uçakları ve 6 ağır helikopter devralmıştı. Kuzeye doğru yayılmaya başladılar. 1995 yılında İsmet Han karısını kucakladı, çocuğunu öptü ve onlara katılmak üzere dağları terk etti. Daha sonra Küba'daki hücresinde yatarken dağlardaki köyde karısı ve çocuğuyla birlikte geçirdiği zamanın hayatının en mutlu dönemi olduğunu düşünecekti. Yaşı 23'tü. Taliban'ın karanlık bir yüzü olduğunu ne yazık ki çok geç algıladı. Kandahar'da yaşayan Paştunlar her zaman çok dindar insanlardı ama şimdi orada İslam dünyasının tanık olduğu en katı rejim uygulanıyordu. Tüm kız okulları zaman kaybedilmeden kapatılmıştı. Kadınlar evlerinden yanlarında yalnızca bir erkek akraba eşliğinde ayrılabiliyorlardı. Kadınların kendilerini tepeden tırnağa örten burka dışında bir şey giymeleri yasaktı ve cinsel çağrışımlara yol açtığı gerekçesiyle kadın sandaletlerinin ökçelerinin zemin üzerinde ses çıkarması da yasaklanmıştı. Şarkı söylemek, dans etmek, müzik, spor ve ulusal bir eğlence olan uçurtma uçurmak yasaklandı. Günde 5 defa namaz kılmak zorunlu tutuldu. Erkekler sakal bırakmak zorundaydılar. Başları siyah türbanlı sözde polislerin çoğu Kur'an'daki kılıçla ilgili ayetler, gaddarlık ve savaştan başka bir şey bilmeyen fanatik yeni yetmelerdi. Kurtarıcı gibi yüceltilmiş olan bu adamlar şimdi birer zorbaydılar. Ancak ilerlemelerini önlemek olanaksızdı. Başlıca görevleri yerel komutanların egemenliğine son vermekti ve halk bu adamlardan nefret ettiği için bu yeni katı rejime boyun eğmeye razıydı. En azından yeniden yasa ve düzen vardı, rüşvetlerin önü kesilmişti, kadınlara tecavüz edilmiyordu ve adi suçlar azalmıştı. Geriye kalan tek şey fanatik bir dindarlıktı. Molla Ömer savaşçı bir din adamıydı, hepsi o kadar. Bir tecavüzcüyü tankın tepesine asarak devrimini başlattıktan sonra güneydeki kalesi Kandahar'a çekilmişti. Taraftarları adeta orta çağdan kalma adamları andırıyordu ve bilmedikleri pek çok şeyin arasında korku da vardı. Duvarların ardındaki tek gözlü mollalarına adeta tapıyorlardı. En nihayetinde Taliban çökertilene dek tam 80 bin kişi onun uğruna hayatına veda edecekti. Ve Afganistan'da konuşlanmış olan 20 bin araba komuta eden uzun boylu Suudi, uzaklardaki Sudan'dan her şeyi izlemekte ve beklemekteydi. İsmet Han kendi eyaleti Nangarhar'dan adamların bulunduğu bir laşkara katıldı. Olgunluğu sayesinde kendisini çabucak diğerlerine kabul ettirdi. Ne de olsa Ruslarla savaşmış ve bu mücadele sırasında yaralanmıştı. Taliban ordusu gerçek bir ordu değildi. Komuta eden generalleri, genelkurmayı, subayları, rütbeleri ve altyapısı yoktu. Çoğu zaman yalnızca kişilikleri, lider olma mücadelesinde gösterdikleri cesaret ve özellikle de koyu dindar olmaları nedeniyle komutan seçilen kişilerce yönetilen laşkarlar yarı bağımsızdı. Düşmanlarını tıpkı 1. Halifelik devrinin Müslüman savaşçıları gibi fanatik bir cesaretle bertaraf ediyorlardı. Yenilmezlikleri dört bir yana nam salmıştı. Öyle ki karşıtlarının çoğu daha tek bir kurşun atılmadan teslim oluyordu. Sonunda gerçek askerlerle karizmatik Tacik lider Şah Mesud'un ordusuyla karşı karşıya kaldıklarında büyük kayıplar verdiler. Sağlık birimleri olmadığından yaralıların çoğu yol kenarlarında can verdi. Bu yine de ilerlemelerini engellemedi. Kabe'nin kapısına dayandıklarında Mesud ile pazarlığa giriştiler. Ne var ki Mesud onların öne sürdüğü koşulları kabul etmeyerek daha önce Ruslara karşı başarıyla mücadele etmiş olduğu kuzeydeki dağlara çekildi. Bu Taliban ile Tacik lider Mesud ve Özbek lider Dostum'un kurmuş oldukları Kuzey İttifakı arasında ikinci iç savaşın patlamasına yol açtı. Yıl 1996 idi. Afganistan'daki bu esrarengiz yeni yönetimi yalnızca kurulmasına yardımcı olan Pakistan ile finanse eden Suudi Arabistan tanımıştı. İsmet Han için artık geriye dönüş yoktu. Bir zamanlar müttefiki olan Mesud artık düşmanıydı ve güneyde bir uçak inerek 8 yıl önce Jajji'deki mağarada kendisiyle konuşmuş olan uzun boylu Suudi ile bacağından Sovyet çelik parçasını kesip çıkartan tombul doktoru ülkeye geri getirdi. İki adam hiç zaman yitirmeden Molla Ömer'e saygılarını sundular ve yüklüce bir para ve silah desteğiyle onun ömür boyu sürecek sadakatini kazandılar. Kabil'den sonra iç savaşa kısa bir ara verildi. Taliban Kabil'i ele geçirdikten sonra ilk iş evinde tutuklu bulunan Devrik Devlet Başkanı Necibullah'ı işkence ederek idam etti ve sonra da cesedini ibret-i alem için bir sokak lambasına astı. Böylelikle yeni yönetim rüştünü ispatlamış oldu. İsmet Han yalnızca gaddar olmak uğruna gaddarlık yapılmasını doğru bulmuyordu. Ülkesi için zorlu bir mücadele vermiş ve bu sayede de gönüllü olarak katılmış olduğu laşkarda komutanlığa kadar yükselmişti. Ne kadar iyi bir komutan olduğu çevrede yayıldıkça laşkar daha da büyümüş ve sonunda Taliban ordusunun dört tümeninden biri haline gelmişti. Bir süre sonra memleketi olan Nangarhar eyaletine geri dönmek için izin istedi. Bunun üzerine eyalet valiliğine getirildi. Celalabad'dan ailesini, karısını ve bebeğini kolayca ziyaret edebilecekti. Nairobi ya da Dar es Salaam adlarını hiç duymamıştı. William Jefferson Clinton diye bir adamdan söz edildiğini de hiç duymamıştı. Buna karşılık bir süredir ülkesinde konuşlanmış olan ve El-Kaide diye anılan bir gruptan söz edildiğine sıkça tanık olmuştu. Bu grubun yandaşlarının tüm kafirlere, batıya ve özellikle de Amerika adlı ülkeye karşı cihat ilan ettiklerini biliyordu. Ama bu onun cihadı değildi. O ana vatanında birlik sağlamak amacıyla Kuzey İttifakı'na karşı mücadele veriyordu ve verilen mücadele sonucunda ittifak iki küçük grup halinde küçücük bölgelere kıstırılmıştı. Bu gruplardan birisi Dara-i Suf tepelerinde çevresi sarılmış olan Hazara azınlık grubunun direnişçileriydi. Mesud'un kendisi ise Panjir'in ulaşılması olanaksız bir vadisinde Badakşan denen kuzeydoğudaki en uç köşesinde kıstırılmıştı.
Ayrım sonu.